Merhaba, ben Merve. Bugün konuşacağım konunun bölümünün açılışını tek bir soruyla yapmak istiyorum. Bölüme adını da vermiş olduğum şu soruyla. Neymiş ulan bu normal? Evet, bugün normaller hakkında konuşacağım. Normlardan gelen normal için bugün tanımımız genel itibariyle şu şekilde. Alışılagelene, kurala uygun olan, şaşılacak bir yönü bulunmayan, olağan, doğal. Yani bir anlamda şaşırmadığımız için sıkıcı bir noktaya da gidiyor gibi geliyor bana. Bazı insanlar için o da biraz normal değil galiba diyerek normal olmamayı olumsuz anlamda kullanıyoruz sık sık. Ve bu sözün söylendiği kişi olmamak için de o normlara uyum sağlama çabasına girebiliyoruz. Tabii ki içimizde bir yerlerde dışlanmamak, ötekileştirilmemek, yalnız kalmamak isteyen bir tarafımız var ve bunun için de işte o normları hızlıca öğreniyoruz ve uyguluyoruz maalesef. Belki bazılarımız bunda ne sorun var işte uyum sağlıyoruz sonuçta diye iyi bir tarafından bakıyor olabilir ve evet uyum sağlamak bazı durumlarda bizim için faydalı olabiliyor. Ancak benim asıl sorum şu, uyum sağlamayı kendimizi kaybetmek pahasına yapmalı mıyız? Peki kendimizi nasıl kaybediyoruz? Şöyle bir çocuğun gelişimini kafamızda canlandıralım. Doğduktan sonra belli bir yaşa gelip de çevrenin ona söylediklerini anlamaya başladığı günden itibaren sürekli olarak aile, akraba, okul, öğretmen, arkadaş kim varsa ona normalin ne olduğuna dair mesajlar vermeye başlıyor. Ve çocuk da bazen sevilmeme, bazen yalnız kalma endişesiyle birlikte zamanla norm dışında kalan yerlerini kesip atmaya başlıyor. Peki o bireylerin 20-30 yaşlarına geldiğini hayal edelim. Kesip attıklarından sonra tabii ortaya artık kendine de benzemeyen ama evet mükemmel uyum sağlayan bir insan çıkıyor ortaya. Ve hepimiz için aynı olan normlarla birlikte aslında 20-30 yaşlarında fabrikasyon ürünlere dönüyoruz. Sonra kendisiyle baş başa kalan bu insan artık neşesiz, keyifsiz, kendisiyle eğlenmeyi unutmuş. Çünkü onu eğlendiren şey değil de onu eğlendirmesi gereken şeyi seçmiş. Yani neyden mutlu olmamız gerektiğini bile söyleyen normları seçmiş. Ve sonra dönüp sormuş kendine. Ben kimim? İşte normların faturasıdır bu soru. Ben böyle dönem dönem bazı şeylere takıyorum. Geçtiğimiz bölümde de bu ara tavsiyelere taktığımı söylemiştim. Üniversite zamanlarımda da eğitim olayına takmıştım. Hatta o dönemlerde Ivan İliç Okulsuz Toplum kitabı etkilemişti beni. Bugün insanın yaratıcılığı konusunda bazı araştırmalar yapılıyor. Ve bu araştırmaların sonucunda da şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Belli yaş aralığına bölünen gruplar için en yaratıcı olduğumuz dönemlerin ilk 5-10 senelik dönem oluşu ve zamanla bu yaratıcılığın her geçen gün öldüğü. Yani ilk 5-10 sene derken yani yanlış anlaşılmasın okul hayatımıza başladığımız ilk 5-10 sene değil. Baya baya doğduğumuzdan itibaren olan ilk 5-10 seneden bahsediyoruz. O yüzden de hani eğitim önemli bizi hayata hazırlıyor diyoruz mesela. Ve ben şunu sormak istiyorum. İnsan olmanın belki de en kıymetli şey olan yaratıcılığımızı öldüren ve bizi kalıplara sokarak kim olduğumuzu unutturan bir eğitimin sonucunda fabrika ürünü gibi üretilmiş bu insanların kime yararı var? Ne anlamı var? Eğitim bizi hayata hazırlıyor. Peki hangi hayata hazırlıyor mesela? Çok çok azınlık olan bir grubun cebine çok daha fazla para girmesi için kurulan sisteme ait hayata mı? Yok canım, ne alakası var? Peki neden biz bugün eğitimde her zeka türünü destekleyen, müziğin ve resimin de matematik kadar önemli olduğu ve kişinin kendi olması yolunda önünü açacak bir eğitim değil de en başa matematiği koyan, en başa mühendisliği koyan, tek bir zeka türünü öven bir eğitimin içindeyiz? Benim cevabım şu açıkçası. Çünkü tıpkı sanayileşme gibi eğitimde insan için olduğu söylenen ama sisteme hizmet etmekle meşgul bir şey yalnızca. Kendi kurduğu düzenle kendi topuna sıkan bir canlı türü olarak gerçekten zekamızdan biraz fazla övündüğümüzü düşünüyorum bazen. Şirketlerde çalışan insanlar da genelde analitik düşünce gibi yetenekler ön plandayken bugün bu yeteneklerle birlikte artık şirketler yaratıcı düşünmeyi de test etmenin yollarını aramaya başladılar. Ama üzgünüm, yani bu sistemle insan yetiştirmeye devam ettikçe çalışabilecekleri yaratıcılık seviyesine sahip insanları 0-10 yaş arası çocuklardan seçebilecekler gibi duruyor. Eğitim sürecinde normlarla ilgili söyleyeceklerimden sonra biraz da okul hayatı dışındaki normlara geçmek istiyorum. Bu normlarla en çok karşılaştığımız yerlerden biri cinsiyetler. Bir Google search yaptığınızda bir sürü tanımla karşılaşabiliyorsunuz. İşte cinsiyet ikiye ayrılır, bir toplumsal cinsiyet vardır, bir biyolojik cinsiyet vardır. İşte biyolojik cinsiyete kadın ve erkek denilirken toplumsal cinsiyet daha çok kadın ve erkeğin rollerini tanımlayan şeylerdir diye devam eden bir sürü tanım. Şimdi size normların bu işin içine nasıl girdiğini göstermek istiyorum. Evet, biyolojik olarak kadın ve erkek diye ikiye ayrıldık. Yani bunu bazı kaynaklar er dişi diyor, işte kadın erkeğe toplumdaki rol diyor, fark etmez. Yani biz burada kadın ve erkek dediğimizde biyolojik anlamda ikiye ayrılışımızı ifade ettiğimizi düşünelim. Evrimimiz sağ olsun ve buraya kadar zaten bir sıkıntımız yok. Peki kadının ve erkeğin nasıl olması gerektiğini kim söylüyor? İnsan söylüyor elbette. Yani içinde bulunduğumuz kültürlerle birlikte erkeğe ve kadına roller biçiyoruz. Yani doğuşumuzdaki biyolojik cinsiyetimiz de yüklenmiyor bunlar bize. Bu ilişkilendirmeleri biz yapıyoruz. Şöyle biraz bu konudaki makaleye de göz gezdirdim ve onlardan birinden alıntı okumak istiyorum. Doğumu takiben hemen hiç gecikmeden biyolojik cinsiyetimiz ekseninde oluşup anlam kazanan bir davranışlar örgüsünün mensubu haline getiriliriz. Örneğin doğacak çocukları için giysi ve eşya hazırlayan anne ve baba, eşyanın rengi ve biçimi konusunda tercihlerini kullanırken, çocuktan hayatı boyunca mensubu olması istenecek davranışlar, tutumlar, roller örgüsünü inşa etmenin ilk adımını atarlar. Doğum sonrasında çocuk için belirlenen toplumsal dünya gittikçe belirginleşir. Elbiseler, saçın boyu ve biçimi, hitaplar, oyuncaklar, çocuğa yönelik davranışlardaki sevecenlik biçimi ve dozajı, çocuk için uygun bulunan veya uygun bulunmayan davranışlar, çocuk için düşünülen ve arzulanan meslekler vesaire. Tüm bunlar söz konusu inşa eyleminin sonraki bazı aşamalarını teşkil eder. Toplumlar için bu ayrım son derece önemlidir. Bu nedenle de alanları oldukça net bir şekilde birbirinden ayrılmıştır. Toplum bireyden değişmez bir ölçüt kabul ettiği biyolojik cinsiyetine göre davranışlar sergilemesini ister. Hazırladığı davranışlar örgüsünü kabullenmesi ve uygulaması için zorlar. Transseksüellerin toplumsal boyutta yaşadıkları zorluklar, konu bağlamında şekillenen toplumsal kontrolün hassasiyetini ve gücünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. Bu alıntı normların olayını gayet açık bir şekilde anlatıyor aslında. Bugün halen daha birçok insan maskülenlik ve feminenliğin biyolojik olarak kadın ve erkek olmakla eşleştiriyor. Ve bu şekilde algılanmasında da açıkçası maskülenlik ve feminenlik ifadelerinin bizzat kendisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bizler bugün artık insanlara mesela şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Maskülenlik, feminenlik bunlar roldür, biyolojik cinsiyetlerden bağımsızdır gibi gibi anlatmaya çalışıyoruz mesela. Ama maskülenlik nedir diye bir arattığınızda işte ikinci bir ifadesi olarak erkeksilik karşınıza çıkabiliyor. Yani kullanılan dilin de bu ilişkiden arınmış olması gerekiyor artık. O yüzden bu rollerin tamamen biyolojik cinsiyetlerle ilişkilerinin koparılıp yalnızca bir rol olarak tanımlansın ki birey de cinsiyetinden bağımsız kendine ait hissettiği rollerin içinde rahatça yer alabilsin. Ama maalesef henüz o noktaya gelemediğimiz ve toplum olarak kadınla erkeğe rolleri atamaya ve bu rolleri uygulama noktasında eğitmeye devam ettiğimiz için de biyolojik olarak kadın bedenindeki biri rollerin cinsiyetlerle ilişkilendirildiği bir toplumda erkeğe ait rolleri sergilediğinde erkek misin kadın mı belli değil gibi saçma sapan bir yoruma maruz kalıyor veya biyolojik olarak cinsiyetiyle bir sorunu olmamasına rağmen bir erkek bugün kadınlıkla ilişkilendirilmiş bir rolün içindeyken kadın olmak istediğinin sanılması gibi alakasız çıkarımlarda bulunmaya başlıyoruz. Biyolojik olarak farklı bir bedende olmak isteyen insanlar da olabilir tabii ve birçok şeyde olduğu gibi bu da sadece kişinin kendisini ilgilendiren mesele. Ben burada sadece normların etkisine vurgu yapmak istediğim için yanlış çıkarımlarımızı göstermek adına bu örnekleri verdim. Yani özetle bence artık bu rolleri cinsiyetlerle ilişkilendirmeyi bırakıp atalım böyle ortaya karışık ve çocuk gelişim sürecinde kendisini neyin içinde mutlu, neyin içinde kendi gibi ve neyin içinde kendisini ona ait hissediyorsa sessin alsın içinden. Yani belli ki koyduğumuz kurallar uğruna o kurallara uyamayan çocukları olmadığı biri gibi davranmaya zorluyoruz ve çok acı bir şekilde bir çocuğun olmadığı biri gibi davranmak zorunda bırakıldığı bir dünyadan da ne bekliyoruz anlamış değilim maalesef. Ben de kız çocuğunu hanım hanımcık hayal edenleri üzecek bir kız çocuğuydum. Sesi her yerde çok çıkan, hanım hanımcık olmayan, deli dolu bir çocuktum açıkçası. Ve ben de bir kız çocuğunun nasıl olması gerektiğine dair çok fazla şey dinledim. Tabii bundan çok sıkıldığım için de 20'li yaşlarımdan sonra özellikle benim farklılığıma saygı duyacak insanlarla arkadaşlık kurmaya çalıştım. Ama burada da bir yanılgı yaşadım aslında. Toplumun normlarına uymayan bir hayat yaşayan insanların direkt olarak farklılıklarla barışık ve hoşgörülü olacağını düşünmüştüm. Ancak maalesef aksine hem toplumun genel normlarına uymayan ama bir araya gelip kendi normlarını oluşturarak başkalarını ötekileştiren bazı grupların içinde bulundum zaman zaman. Tabii zamanla böyle arkadaşlıklarımı da bitirdim. Yani aslında zorbalık gören insanlar ikiye ayrılıyor. Biri ben yaşadım, başkası yaşamasın diyenler. Diğeri de ben yaşadım, başkası da yaşasın diyenler. Bana ikinci yol çok daha kolay geliyor açıkçası. Yani çok daha kolay geliyor derken yanlış anlaşılmasın. O yolu seçiyorum anlamında değil. Yani kolaya kaçmak gibi geliyor. Çünkü ilkini seçmek demek zorbalığın üzüntüsünü gerçekten yaşamak ve bu üzüntünün yıkıcılığını hissetmek ve o üzüntünüzle dönüşmek demek aslında. Ancak ikincisi daha üzüntünüzü bile yaşamaya fırsat vermeden saldırıya geçmek bir anlamda. Hazır bu üzüntülerden ve dönüşümden bahsederken bir dizideki anne oğul diyaloğunu anlatmak istiyorum. Çocuk lise sonunda bir ergen ve yanlış bir şey yapıyor. Bunun üzerine annesi onun yanlış yaptığını söylüyor çocuğuna. Ama bu hatasını söylerken suçlayıcı bir yaklaşımda da bulunmadan sevgisini oğluna göstermeye de devam ediyor. Ancak bir sahnede çocuk annesine ona hata yaptığını söylediği için kızıyor. Ve neden benim tarafımda değilsin diyor. Ve annesi de şöyle cevap veriyor çocuğuna. Bu yaptığın hata için üzülmende bir sakınca görmüyorum. Yani çocukken dünyayı daha iyi bir yer yapacağımızı sanarken her geçen gün bu inancımızı kaybettiğimiz üzerine paylaşımlar görüyorum bazen. Belki de dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yanlış bir yerden baktığımız için bugün bu umutsuzluğu taşıyoruzdur. Dünyayı değiştirmek tüm kötülükleri sonlandırmak değildir aslında. Hata yapabileceğimizi de bilerek, kendimizi suçlamanın ötesine geçip, üzüntümüzü de yaşamayı bilmek ve o hatalardan ders alarak bir daha aynı hatayı yapmayan insan olma çabası göstermektir dünyayı daha iyi yapacak şey. Yani hangi yaşta olursak olalım, dünyayı daha iyi bir yer yapma gücümüz bence var. Bu aralar Işığını Arayanların Karanlık Yanı adlı bir kitaba başladım. Henüz başında olduğum için önemli noktasında değilim ancak güzel başladı diyebilirim. Oradan bir alıntı okumak istiyorum size. Aile ve toplum tarafından güçlendirilmiş benlik duygumuza uymayan şey gölge haline gelir. Şair ve yazar Robert Bly gölgeyi ardımızdan sürüklediğimiz uzun çanta olarak isimlendirir. 20 yaşına dek hayatımızı bu çantaya hangi yanlarımızı koyacağımızı karar vererek geçiririz ve yaşamımızın geriye kalan kısmına da onları tekrar dışarı çıkarmaya çalışarak geçiririz. Yani hepimize çocukluktan itibaren böyle şeyler söylendi aslında ve hatta o kadar söylendi ki nelerden keyif aldığımızı, neleri sevmediğimizi, nelerin bizi duygulandırdığını, nelerin öfkelendirdiğini, kim olduğumuzu bile unuttuk. Geçen gün kendimden büyük bir yakınım, sürekli böyle kendimden büyük bir yakınım diyorum ama hani direkt kendisinin kim olduğunu söyleyenler rahatsız olur diye böyle söylüyorum. İşte kendimden büyük bir yakınım bir önceki gün geçirdiği keyifli bir akşamda çok fazla güldüğü için bana şöyle bir şey söyledi. Dün yine çok güldüm işte böyle olunca kendime çok sinir oluyorum falan dedi. Ya gerçekten biz bu normlarla birbirimizi gülmekten utandıracak noktaya mı getirdik yani? Hani kadınların gülerken ses ayarı yapması gerektiğini düşünen bir normla yetiştirildiği için kendini suçluyordu. Tabii ki ona gülmenin ne kadar harika bir şey olduğunu ve kendini suçlamaması için bu durumu anlatmaya çalıştım. Ama maalesef toplumda bu genellemeleri besledikçe bu korkunçluğu birbirimize de yapmaya devam edeceğiz. Bir diğer yakınımla anımı da paylaşmak istiyorum. Bu paylaşım için izin aldım. O yüzden kim olduğunu söyleyeceğim. Benim bir tane benden 18 yaş küçük kız kardeşim, bir tane de 2 yaş küçük erkek kardeşim var. Bu anım 18 yaş küçük kız kardeşimle. Erkek kardeşimle ben artık tabii 25-30 yaş aralığında olduğumuz için zamanla ebeveynlerimizle farklı dünya görüşlerimiz oldu. Bu tabii ebeveynlerimizle birbirimizi sevme noktasında bir şeyi değiştirmese de küçük kardeşim daha çok kendi kimliğini oluşturmanın başında olduğu için bu farklılığımızın onu sevmememiz için bir neden olabileceği endişesi taşımış. Yani özetle ben abim ve ablam gibi değilim, onlar beni sevmez diye korkmuş. Yani normalde farklı olduğu için çocuklukta yaşanan sevilmeme kaygısını biliyorum. O yüzden özellikle de kardeşime bunu hissettirmemeye çalışıyordum. Ve acaba ben mi yanlış bir şey yaptım diye düşündüm. Ama aslında mesele ben değildim. Mesele farklılıklarımızla birbirimizi sevemeyeceğimizi öğreten normlardı. Tabii bunu benimle paylaşan kardeşime ben de şöyle dedim hani senin benden farklı olman demek benim de senden farklı olmam demek. Sen de beni mi sevmiyorsun yani dedim. O da hayır seviyorum dedi. O zaman ben de seni seviyorum diyerek sonunda sevmenin bunlardan bağımsız bir şey olduğunu ve hayatta olmak istediği yolda onu seveceğimi ve destekleyeceğimi söyledikten sonra sarıldık, duygusal anlar yaşadık falan. Yani özetle demek istediğim bu kötülüğü birbirimize yapmayalım artık. Yani farklılıklarımızdan bu kadar korkmayalım. Şimdi ben okulları eleştirdim, normları eleştirdim. Derken belki bana şöyle bir eleştiri gelebilir. İşte bunlar toplum olarak birbirimizle yaşamamız için gerekli şeyler. Disiplinin sağlanması için gerekli şeyler veya aile değerlerimiz, kutsallarımızı korumamız için gerekli şeyler gibi denilerek eleştirilebilirim. Örneğin bu aile değerlerimiz denilince şey diyorum ben bazen. Daha dün kabile hayatı yaşıyorduk. Hani hala yaşayanlar var ama çoğunluk olarak söylüyorum. İşte daha dün kabile hayatı yaşıyorduk. Bu aile ne zaman kesin kuralımız oldu? Ya daha dün demişken gerçekten daha dün, çünkü dünyanın yaşına baktığımızda aslında Homo sapiens'in yaşındaki olaylar cidden daha dün denilecek kadar yakın. İşte ben de böyle kabile olaylarına girince de ne yani kabile hayatına mı dönelim diye başka bir savunma geliyor. Bu kapitalizmi veya sanayileşmeyi eleştirdiğinde de yapılıyor mesela. Ne yani sosyalizme mi dönelim ya da köyümüze mi dönelim gibi. Sürekli olarak bir şeyi eleştirirken elimizdeki tüm diğer seçenekler geçmiş şeylermiş gibi savunma yapıyoruz sürekli. Yani bu şöyle anlatayım. Bu atıyorum ki bir konuda 4 yöntem bulmuşuz, 3'ünü denemişiz, artık 4.'deyiz diyelim. Ve sonuncu içinde olduğumuz şeyi eleştiriyorsak diğer 3 seçeneğe mi dönelim yani gibi bir savunma yapılıyor. Bu elimizdeki seçenekler de gökten inmedi sonuçta. Bu seçenekleri de var eden insan. Ve ben de o yüzden diyorum ki artık içinde olduğumuz şeyin çalışmadığı taraflarını görüp 5. seçeneğin ne olacağını bulalım hep birlikte. Yani o yüzden üzülerek söylüyorum ki bu tarz savunma yapmak, bir adım ileriye gitmekten korkan insanların cesaretsizlikleri yüzünden olduğu yerde kalmak istemelerine buldukları geçersiz bir bahaneden başka bir şey değil. Ya bu da çok ağır olmadığımı falan diyen olabilir belki ama yani normlarla birbirimize yaptığımız bu kadar zarardan, bu kadar şeyden sonra belki de artık minnoş bir dil kullanmamamız gerekiyordur diye düşünüyorum. Yani sona gelirken özetle. Artık birileri bizden farklı diye ötekileştirmeyi, yalnızlaştırmayı bırakalım. Ve sırf birbirimizi insan olduğumuz için sevme halimizin önüne normların geçmesine izin vermeyelim. Renklerden, farklılıklardan korkmayalım. Sırf güzellik normlarımıza uymadı diye insanların dış görünüşleri üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanmayı bırakalım. Bize öğretilen normların insanlar tarafından koyulmuş kurallardan ibaret olduğunu ve bunlara mahkum olmadığımızı hatırlayalım. Nefretten, ötekileştirmeden, yalnızlaştırmalardan ve kendi koyduğumuz kurallarla birbirimize yaptığımız zorbalıklardan yorulmadık mı artık?